Ayrım 39, hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 363. Hauser'ın gözünde kendi hayatının hiç önemi yoktu. Gemisine el konulduğu anda zaten mağlup olmuştu ve son anlarında bunu kavrayıp kabullenmişti. Adamın göğsüne doğru yollarını bulan alevler canlıydılar ve onu yiyip bitirirlerken etlerini kabartıp baloncuklar oluşturuyorlardı. Ölmek üzere olan teröristin görüntüsü Hauser'ın midesini bulandırmıştı ve hiçbir şey onu adamın kötücül feryatlarını hazırlayamazdı. Silahlı haydut göğsündeki yakıcı yarasını eliyle tutamıyordu. Yaşadığı onca acının arasında bile sinir sistemi ellerini o kadar yoğun bir ısıdan uzak tutmayı biliyordu. Filikanın içindeki sıcaklık saniyeler içinde tavan yaparak 30 dereceden 120 dereceye çıkmıştı ve tıslayarak çıkan duman kapalı alanı kömürleşmiş insan etiyle yanmış, fosforun karışımından oluşmuş zehirleyici bir bileşimle doldurmuştu. Destek dikmeleri içeride yanan kırmızı alevlere cesaretle göğüs geren filika dışarıdan bakıldığında bir Japon fenerini andırıyordu. Alevlerden helezonlarla çıkan dumanlar ancak ve ancak tankerin ileri doğru devinmesinden kaynaklanan sert esintiyle dağılabilirdi. Alevler göğsüne yürüdüğünde terörist 45'lik koltuğunu elinden düşürmüş olmasına karşın eli inanılmaz bir şekilde boynunda asılı olan Uzi'sine uzanmaya başlamış ve İsrail yapımı silahın kalıplanmış plastik kabzası avucuna düzgünce oturmuştu. Adam yanarken hayatı yanarak buharlaşıp uçarken bile makineli tabancayı kaldırmış ve vücudunun yarısı filikanın içinde, diğer yarısı da dışında kalacak biçimde eğilmişti. Bu dünyadaki son eylemi canına kıyan katile yaylım ateşi açmak olacaktı. Uzi'nin kısa, kalın namlusu doğruldu. Lyle Hauser'ı tamamen unutulmaya göndermeye hazırlanan teröristin parmağı yavaşça tetiğe dokundu. Tork anahtarı muhafızın gırtlağına çarptı ve adam tetiği çekmeden önce silah aşağı inip tekrar doğruldu. Kurşunlar köprüyü boydan boya taradı, camları parçalayıp kontrol panelini çiğnedi ve panelin içinde yer alan hassas elektronik aygıtların bir kısmını daha mahvetti. Elektrikçinin göğsünde 4 delik açıldı ve zaten ölmüş olan adamın cansız bedeni kurşunların zayıflattığı ön camdan dışarı fırladı. Etrafında meydana gelen yıkıma aldırış etmeyen George Patroni çoktan harekete geçmişti. Rix'in üzerine uçtu ve kadın ona doğru dönerken ikinci kaptana omuz atarak onu bir kenara savurdu. Rix'in eli o anda Patroni'nin başının arkasına vurmuştu ve bu darbe normal bir insanı sersemletirdi. Lakin Patroni çılgın bir adamdı. 9 milimetrelik mermiler köprüde uçuşurlarken dahi Patroni filikaların suya indirildiklerini saptayan panelin altındaki telleri koparıyor, kabloları ve devre levhalarını çekip çıkararak manuel sistemi devre dışı bırakıyor ve 3 filikanın da aynı anda suya inmesini sağlıyordu. Buz gibi hava ani bir patlamayla köprüye hücum etti ve biraz evvel açılan ateşin kokusunu hızla giderdi. Patroni'nin bir omuz darbesiyle engel olduğu Rix biçimsiz bir açıyla güverteye düşmüştü. Wolf'un hakası bir kez alev kustu, düşünülmeden açılan ikinci bir yaylım ateşi sonucunda Patroni öne doğru sendeledi, kolları ve bacakları sağa sola açılmış olarak dümencinin istasyonuna düşerken haki renkli tulumunda yaz çiçekleri gibi düzensiz delikler açıldı. Daha önce ölmüş olan dümencinin kafatasının önemli bir bölümü arbedenin ilk saniyelerinde havaya uçmuştu. Patroni Hauser'ı hiç kimseye fark ettirmeden denize indirmeyi planlamıştı. Bunu gizlice gerçekleştirebilir ve olay ertesi güne kadar ya da hiçbir zaman anlaşılmayabilirdi. Konuyu elektrikçiyle tartışmış, korkan adamı bu riske göze almaya değeceğine ikna etmişti. Joanne, Rix ve arkadaşlarının hiçbir şeyden kuşkulanmayacaklarını söylemişti. Patroni ölürken bu gece misilleme olarak mürettebatımdan kaç adam daha ölecek acaba diye geçirdi aklından. Uzi'nin namlusu Hauser'ın yüzüne doğrultulduğunda George Patroni son saniyede başarmıştı. Sandal vincinin mekanik kolları filikanın girişinde duran teröristi önemsemeden dışarıya doğru uzandılar ve adamın ayaklarını yerden keserek hedefini şaşırmasını sağladılar. Ölmekte olan terörist bölmenin girişinde sendeler ve ayakları tankerin köpükler çıkaran dümen suyunun bir haydi üzerinde sallanırken makinelinin ateşi filikanın tavanını delip geçti. Lyle Hauser hareketlenemeyecek kadar şaşkındı. İşaret fişeğinin zehirleyici dumanı öylesine yoğun bir bulut oluşturmuştu ki neler olduğunu net olarak görebilmesi mümkün olamıyordu. Otomatik iniş devam etti ve yer çekimi sanki yeni bir güce kavuşmuşçasına filikayı hızla suya indirdi. Can kurtaran sandalıyla Southern Cross'un düz kıçı arasında tam açılımla sadece iki adım vardı. Vinçler botu bıraktıklarında terörist bu daracık boşluğa sıkışmıştı. Vücudunun üst kısmı halen filikadayken bacakları geminin parmaklıklarına dolaşmıştı. Suya düşüş onu anında düzgünce ikiye ayırmış, hala yanmakta olan gövdesi filikaya, gövdesiz bacakları da fırıl fırıl dönerek Kuzey Pasifik'in kabarmış sularına düşmüştü. Vücudun daha iri olan bölümü bir yaz gününde barbekü üzerindeki biftek misali cızırdayarak Hauser'ın içinde bulunduğu bota düştüğünde kaptan manyak gibi çığlıklar atmıştı. Filika okyanusa kemikleri kıracak bir şiddetle çarpmış ve açık olan bölme kapağından içeriye çağlayan gibi sular hücum etmişti. Bir saniye sonra da can kurtaran sandalını Southern Cross'a bağlayan hatlarda bir elektrik arkı meydana gelmiş ve kabloları bir iplikmiş gibi kolayca keserek bir anda botun serbest kalmasını sağlayarak tankerin dümen suyuna atmıştı. Tankerin iskele ve sancak taraflarına yerleştirilmiş iki filika Hauser'ınkiyle aynı anda suya inmişlerdi ve süper tankerin ileri doğru ivmesi ikisinin de indirildikten saniyeler sonra alabora olarak batmalarına neden olmuştu. Tankerin arkasında olduğu için Hauser'ın filikası dikey konumunu korumuştu. Fakat geminin dümen suyundan çıkana kadarki yolculuk epeyce zorlu olmuştu. Fosforlu işaret fişeğinin çıkardığı kimyasal dumana mağlup olmasına ramak kalan Hauser, teröristten geri kalanlara bir tekme atarak yanmış bedeni bölme kapağından çıkıp suya düşmeye zorladı. Bölmenin dibini kaplamış yanık kabarmış et parçalarından tiksinmesine rağmen Hauser kendisini zorlayarak kapağı kapattı. Gece yarısını 2 dakika geçiyordu. Köprüde kaçışını sağlayan ne tür olaylar yaşandığını bilmeyen Hauser, Tanrı'nın kendisine bahşettiği bu lütuftan olabildiğince faydalanmaya kararlıydı. Radar hala çalışmadığı için Rix'in Kuzey Pasifik'in engin sularında filikayı asla bulamayacağını biliyordu. İmdat çağrısını gereğinden önce yaptığı takdirde de kadının nirengi noktalarından yola çıkarak konumunu saptayabileceğinin de bilincindeydi. Filikanın telsizi ufaktı. En iyi koşullarda bile menzili kısıtlıydı. Aletin doğru düzgün çalışması ve Hauser'ın kendisini koruyabilmesi için gemiden mümkün olduğunca uzaklaşarak kıyıya yaklaşması ve birilerinin bu karanlık geceyi dinlediklerini umması lazımdı. Kıyıdan aşağı yukarı 350 kilometre açıktaydı ve bilmediği şey en yakındaki alıcının başında babasının troll teknesindeki telsizi dinlemekle görevli olan 11 yaşında bir çocuğun bulunduğuydu. Çocuk derin bir uykuya dalmıştı. Miami, Florida. Yıllarca münasebetsiz saatlerde işe gitmek gibi bir kuralı olan ve bu yüzden dul kalan David Solomon kendisine özel süite giderken ofisinin labirentlerinde bir tanrı gibi dolaşarak lambaları yakıyor, ortaklarının masalarına bırakılmış ekspres mektupları alıyordu. Miami'de bir bankaya ait binanın bütün bir katını işgal eden ofislere adımını attığı anda resepsiyon alanındaki bir lamba anahtarına bağlanmış olan kahve makinesi kuvvetli bir kahve hazırlamaya koyulmuştu. Solomon çalışma masasına geldiğinde bir demlik dolusu kahve onu bekliyordu. Bir yağdanlık boyutlarındaki kupasını kahveyle dolduran Solomon, günün soluk ufuktan görünmekte olan somon renkli ilk ışıklarını görmezden geldi. 27 kat altındaki şehir uykudaydı. Gün yaşamın yeni bir kavurucu oturumunda şehri eline geçirmeden önce şehir sessizliğin son dakikalarını idareli kullanıyordu. Berkowitz, Soldman ve Liddell'a katıldıklarında ortakların ilk öğrendikleri şey aslında bir Berkowitz ve Liddell'ın olmadığı, hiçbir zaman da olmamış olduğuydu. Bu isimler Dave Solman'ın hayal gücünün ürünleriydi. 30 yıl önce ilk açtığında firmasıyla ilgili sağlamlık duygusu uyandıracak ağırlığı olan isimlerdi. Ortakların öğrendikleri ikinci şey ise hukuk bürosuna ne kadar erken gelirlerse gelsinler, patronlarının kendilerinden önce orada olacağıydı ve postalarını karıştıracağı. David Solomon bir zamanlar benim ofisime gönderilmişse benimdir dediği söylenen yüce gönüllü bir diktatördü. 80'li yılların ortalarında bisikletli kuryeler sürekli olarak bazı genç avukatlara uyuşturucu madde teslim ederlerken neredeyse metropoliten polisinin yakaladığı miktarlarda kokaine sahip olmuştu. Normal insanların avukatlık mesleğinin gerektirdiği, haftada yüzü bulan çalışma saatlerine dayanamayacağını bilen Solman, uyuşturucu kullanan avukatları bir kere bile cezalandırmamıştı. Biscayne Harbor'da kendisi sayesinde yaşayan mutlu balıklar olduğunun farkındaydı. Bir gece önce yalnızca yarım düzine kırmızı, beyaz ve mavi öncelikli zarf bırakılmış, büronun yardımcı işletmeleri aracılığıyla da ofislere dağıtımları yapılmıştı. Solman birkaç dakika içinde zarfları açıp hepsini okudu ve çoğunu müvekkillerin abartılı endişeleri oldukları yönünde değerlendirdi. Birkaç milyon doların açığa çıkmış olmasının bir müvekkili nasıl paniğe sevk edebileceği ilginçti. Solman soluk çizgileri şişmanlamış vücudunu belirginleştiren koyu renk takım elbise giymişti. Tam olarak bağlanmamış olan ipek kravatının düğümü en üst düğmesi açık kolalı gömleğinin yakasının iki parmak altında duruyordu. Saat 8.30'da toplantısı olması nedeniyle olmayan kolunun yerine protezini takmıştı. Seçme şansı olduğunda giysisinin kolunun özgürce sallanmasına izin veriyordu. Ancak anladığı kadarıyla bu görüntü müvekkillerin çoğunu rahatsız ediyordu. Plastik kolu tutan kayışlar da Solman'ı çoktan rahatsız etmeye başlamışlardı. Boyu ancak 1 metre 65 santimi bulan ve giderek şişmanlayan Solman, vücudunun tüketmesini emrettiği inanılmaz miktarda sinirsel enerji nedeniyle olduğundan daha uzun görünüyordu. Asla hareketsiz duramayan biriydi. Otursa da, ayakta olsa da sağ bacağı durmadan oynardı. Sağlam kolu ve kopan kolunun kökü de daima hareket halindeydiler. Kavisli ve korkutucu siyah kaşları bile o konuşurken hoplayıp zıplarlardı. Hareketlerinde bir kasıt yoktu. Yalnızca devinmeye yönelik doğuştan gelen bir eğilimdi onunki ve işine de yarıyordu doğrusu. Kısa boyuna rağmen neredeyse karşılaştığı herkesi korkutabiliyordu. Diş budak masasının geniş yayılımının arkasında sol bacağı Parkinson kurbanıymışçasına titreyerek ortaklarına gönderilmiş mektupları okumayı bitirdi ve aklı Londra'da açmış olduğu ofisine takıldı. Orada kuşluk vaktiydi ve işler hareketlenmiş olmalıydı. Londralıların büyük bir bölümü önemli bir Hollanda firmasının Almanlar tarafından satın alınmasıyla ilgileniyorlardı. Ancak ofiste daha az kâr getirecek sıradan yatırımları izlemeye yetecek kadar avukat bırakılmıştı. Onlara biraz Allah korkusu aşılamak üzere tam da elini telefona atmışken bir hayalet sendeleyerek ofisine girdi. Solman geleni hemen tanıdı. Ancak adamın hırpani görüntüsü onu itiraf etmek istediğinden daha çok şoke etmişti. Bud Finley, Solman'ın masasına bakan, arkaları yüksek koyu kırmızı koltuklardan birine külçe gibi yığıldı. Adam özel bir dedektifti. Ayrı parçalardan toplanarak oluşturulmuş ucuz takım elbisesi ve giysilerini aratmayan, kızarıp terlemiş kafatasının üzerinde kalmış birkaç tutam kısa kesilmiş yağlı saçlarıyla Finley çöplük gibi görünüyordu. İri yapılıydı, omuzları bir idam sehpasının çapraz kolları kadar geniş, kolları bir celladın ipi kadar tehditkardı. Göbeği ucuzluk mağazasından alınmış gömleğini zorlamasına rağmen sıkıydı. Finley'nin kırmızı yüzü yıllar içinde ablaklaşmış ve deneyimlerle yumruklanmış olduğu halde bakışları canlı ve zekiydi. Lağım farelerine ve bir o kadar da kurnaz tilkileri andırıyordu. Finlay'ı beklediği halde adamın bu denli öz saygıdan yoksun olması yine de Solman'ın küçük dilini yutmasına neden olmuştu. Kendisine asla özen göstermeyen bir adam olan Finlay az önce bir iş kazasından çıkmış gibiydi. Solman düşüncelerini ele vermemek için erken geldin dedi. Dış ofis kapılarını tekrar kilitlediğini hayal meyal hatırlıyordu ama bu Finlay'ı yavaşlatmadı, açıkça görünen bir gerçekti. Finlay konuşmaya başlamadan önce bir kibriti başparmağının tırnağına sürterek yaktı ve alev parmaklarına doğru ilerlerken sakin bir tavırla takım elbisesinin ceketinin cebinden ucuz sigara markalarından birinin paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Adamın yeterince dala sahip olmayan bir aile ağacıyla çarpılmış, Güneydoğu eyaletlerine özgü bir konuşma tarzı vardı. Anlatacaklarımı dinlemek istediğinizi düşündüm. Mercer kendisini arayıp Alaska körfezindeki tankerlerle, özellikle de Petromax petrolün gemileriyle ilgili bilgi istediğinden beri Mercer'ın istemeden karışmakla nam saldığı o zorlu görevlerden birinin kokusunu alan Dave Solman kendisini bu işe kaptırmıştı. Ücretini kendi cebinden karşılayarak en iyi özel dedektifi Bud Finlay'ı Petromax'ın Delaware'deki merkezine, ardından da Southern Coasting and Light Ring'in merkezlerini kurdukları Louisiana'ya göndermişti. Birbirlerini yıllardır tanımalarına rağmen Mercer Dave Solman'ı etkileme konusunda asla başarısız olmamıştı. Karmaşık bir probleme kolayca çözüm üretebiliyor ya da sıradan bir olayın perde arkasında yatan bağlantıyı keşfedebiliyordu. Mercer'ın sezgileri olağanüstüydü. Mercer bir iyilik istemek için aradığında bunun çok daha ilginç bir takım şeylerin başlangıcı olduğunu biliyordu Solman. O nedenle birkaç gün önce Alaska körfezindeki gemileri sormak için aradığında Solman bu denli kolayca yanıtlanacak bir sorunun arkasında çok daha fazla şeylerin yattığını biliyordu. Petromax Arctica'nın Valdez Limanı'na rötarlı ulaşmasının arkasında tehlikeli bir şey varsa eğer bunu ancak Finlay'nin tecrübesine sahip bir dedektif çözebilirdi. Ve Solman da bizzat Petromax filosunun Southern Coasting ve Light Ring'e satılmasının tuhaf koşulları hakkında gelişigüzel sorular sorup çok az yanıt bulurken Finlay'nin bu anlaşmanın gerisindeki esas gerçekleri ortaya çıkaracağından emindi. Solman Finlay'nin o gün en erken akşamüstüne geleceğini tahmin etmiyordu. Adamın bilgi toplamak için yalnızca 48 saati vardı. Finlay'nin SC&L gibi karanlık şirket bir yana, Petromax gibi nüfuzlu bir şirketten bile bu kadar çabuk bir şey çıkarabileceğini zannetmiyordu. Solman'ın bağlantılarından hiçbiri sıkıştırıldıklarında bile SC&L'in kısa bir süre önce bilinmeyen bir şirketçe satın alındığını bildiklerinden başka bir şey söylemiyorlardı. Herhangi birinin deniz ticaretinin dışarıya biraz kapalı olan dünyasının labirentlerinde onun bilgisi dışında hareket edebilmesi Solman'ı şaşırtmıştı. Finlay, Hasan bin Rufti adında bir Arap tanıyor musunuz diye sözlerine başladı. 20 dakika sonra Finlay'den hikayenin tamamını dinleyen Dave Solman telefonda Mercer'ın telesekreteriyle konuşuyordu. Arayanın kim olduğunu biliyorsun. Beni en kısa zamanda ya da olabildiğince çabuk ara. Petromax Arctica'nın son seferinde gecikmesinin sebebi buzdağının yalnızca görünen yüzü. Beni evden ara. Bugün duyduklarımdan sonra günün geri kalan kısmını evimde geçireceğim. 39. ayrımın sonu. Sayfa 372.